Ayrım 6. Saraysız Başkan. Andres Stanza, Ernesto Tulbovits. Sayfa 95. Anarşist. Moğolistan'ın merkezinde çimlerin üstünde bir iniş pisti. Pervaneli pek de büyük sayılmayacak bir uçak iniş yapmak için alçalıyor ve içindeki az sayıda yolcusunu hafifçe sarsarak tekerleklerini piste değdiriyor. 20 yaşını biraz daha geçkin bir delikanlı, uçağın penceresinden uçsuz bucaksız manzarayı seyrediyor. Kısa bir süre önce şahit olduğu tablo, gencin heves duyduğu şeyden kalan son tortuları da silene dek dimağını zapt ediyor. Komünizm yol değil. 60'lı yılların başlarında, Küba devriminden aylar sonra bu cümle ona belli bir rahatsızlık vermekteydi. Lakin sessizce tekrar etmekten de kendini alıkoyamıyordu. Çünkü Moskova'yı ziyaret etmiş ve varlık içindeki yoklukla sarsılmıştı. Şehrin başlıca otellerinden birindeyken, İran halılarından mermer merdivenlere ve altın kaplama şamdanlara varana dek bir imparatorluk şatafatıyla karşılaşınca gördüğü şeyin başarısızlığa mahkum olduğunu sezmişti. Hayal kırıklığı yaşayan genç, Uruguay Milli Parti temsilcisi olarak Sovyetler Birliği ve Çin'e seyahat etmekte olan Muhika'ydı. O sıralar bir beyazdı. Hala ideolojik olarak öyle olduğunu söylese de o zamanlar bir yöneticiydi ve endüstri başkanı Enrique Erro'nun özel kaleminde görevli olarak çalışıyordu. Dönemin başlıca iki komünist ülkesinden davet almış ve bir saniye bile düşünmemişti. Bu ülkelerde onu cezbeden bir şeyler vardı. Çok uzun ve yorucu bir yolculuk geçirmişti. At arabasıyla yaptığımız yolculuklar gibiydi diye anımsıyorum bugün. Montevideo'dan San Pablo'ya, San Pablo'dan Rio de Janeiro'ya, Rio'dan Belem'e, oradan Madrid'e, Madrid'den Viyana'ya ve oradan da bir ay kadar kaldığı Moskova'ya. Daha sonra Moğolistan'da aktarma yaparak Pekin'e gitmek için tekrar uçağa binmişti. Moskova'da Nikita Khrushchev'in başkanlığını yaptığı Sovyet hükümetinin çeşitli temsilcilerini ziyaret etti. Çin'de artık yaşlılık evresindeki Mao ile tanıştı. Mao, büyükçe bir bahçeyle çevreli kulübesinde Güney Amerikalı bu delegasyonu kabul etmişti. Fazla konuşmadılar, bir fotoğraf çektirdiler ve bir süre daha orada kaldılar. Bu esnada Muhika, dört bir yanda bulunan çok sayıdaki kitaba şaşkınlıkla baka kalmıştı. Muhika yıllar sonra Henry Kissinger'in hatıralarını okuduğu zaman ABD ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında ikili ilişkilerin yeniden başlaması hakkındaki görüşmelerinde aynı evde yapıldığını fark etmişti. Ama bu seyahatin asıl unutamadığı tarafı Moskova'da yaşadığı hayal kırıklığıydı. Zaten sol görüşlüydü ve henüz tazeliğini koruyan Küba devrimi onun komünizme belli bir sempati duymasını sağlamıştı. Ama Sovyetler Birliği ziyaretiyle beyninden vurulmuşa döndü. Lenin'in ülkesine gittiğini sanıyordu ama karşılaştığı ülkeyi çoğunluğu ikinci yarısında olmak üzere 16. yüzyılda hükümdarlık yapan ve ilk çar ünvanını alan korkunç Ivan daha iyi temsil edebilirdi. Radikal, sapkın, öfkeli ve acımasız biriydi Ivan. Muhika bu kişilik üzerinden Rusları gözlemledi. Sınıfsız bir toplumdan çok, mafya ile anılabilecek ekstrem tiplerin ülkesi. Şimdi baktığımda Muhika o günleri komünizmin zihninde yıkıldığı bir zaman dilimi olarak görüyor. Ve günümüzde hayatın kendisine öğrettiği en anlamlı şeyin ara renk tonlarının ve renklerin karışımının önemi olduğunu düşünüyor. Çünkü onun düşüncesine göre sadece siyah ve beyaz hiçbir anlam ifade etmiyor. Ona göre sağduyu bugün de gerçek bir liberalizmde ve farklı düşüneni kabul etmekte yatıyor. Moskova'da ise bunun hiçbir emaresi yoktu. Farklı ve muhalif seslerin son durağı eğer şanslılarsa Sibirya oluyordu. O seyahat Muhika'nın fanatizmden nefret etmesine neden olmuştu. Tek bir teorinin realiteyi algılamada yeterli olmadığının farkına vardı. Uruguay'a döner dönmez durmaksızın okumaya başladı. Milli Parti'den ayrıldı, Tupamaro'ya katılıp gerilli oldu ama Sovyet tesirinin uzağında kaldı. Tek bir ideolojiyle yetinmedi ve farklı ideolojileri birleştirdi. Asya'daki bu gençlik macerasını ona neyi yapmaması gerektiğini öğrettiği için hoş bir anı olarak anımsıyor. Sovyetler Birliği'nde parti mensupları büyük bir lüks içinde yaşıyorlardı. Daha o günlerde her ne kadar komünistler bunun farkına varmamış olsalar da demokrasinin galip geleceği görülüyordu. Belki de ben daha cüretkar birisi olarak onların göremediğini görmüştüm. Fabrikalara gittiğimde işçilerin yüzlerindeki hüzünlü ifadeyi görebiliyordum ama onlar bunun farkında değillerdi. Sosyalizmin fikri özgürlüklerin kıçına tekmeyi basamaz. Asıl problem bu. Liberalizm, veremediği bir şeyi vaat ediyor olsa da felsefi olarak insanlık tarihi açısından bir üst basamakta bulunuyor. İnsanlığı ileri götürmek isteyen bir düşünce bunu atlayamaz, tersine özgürlüklerden yola çıkmalıdır. Sosyalist blok bunu hiçbir zaman anlayamadı ve sonra yaşananlar ortada. Okumak o zamanlar genç olan Muhika'da bir tutkuya dönüşmüştü. Tüm okuduklarından yeni fikirler ediniyor ve bu şekilde peyderpey kendi fikir kokteylini hazırlıyordu. En çok aklına yatan fikirler özellikle anarşizme yakın olanlardı. Özgürlüğe gerçekten saygı duyan anarşizmdir. Bundan dolayı tüm ideolojiler arasında en çok önem verdiğim de anarşizmdir. Ama insan özgürlüğü derken bu, sorumluluklardan muaf olduğun veya limitlerin olmadığı anlamına gelmez. Bir başkasına zarar vermemektir sanırım. Ve sen bir başkasını sömürmeksizin canını dişine takıyor ve bir şeyler elde ediyorsan sana alkış tutarım. Mutlak bir eşitçilikten bahsedilemez. Mevcut değil bu. Sefaletle eşitlik edersen bu da bir saçmalıktan ibarettir. Hiçbir yararı olmaz. Hatta en adaletsiz olanı budur denilebilir. Gençlik yılları aynı zamanda klasik yazarları okuduğu bir dönem olmuştu. Muhika, Yunan klasiklerine dalmıştı, bununla birlikte Confucius ve Niccolo Machiavelli de okuyordu. Günde 6 saati aşkın bir zamanı okumaya ayırmıştı. Sabahlarını ve tüm akşamını dönüşümlü olarak Milli Kütüphane ve Montevideo Sosyal Bilimler Kütüphanesi'nde geçiriyordu. Zihnine tüm okuduklarını depoluyor ve her seferinde bilinen ve yaygın olan soldan biraz daha uzaklaşıyordu. Özellikle bir yazar onun ilgisini çekmişti. Karl von Clausewitz ve Savaş Üzerine adlı kitabı. Muhika'yı sarsan bir kitap olmuştu. Hala evinde sakladığı o zamanlardan kalma az sayıdaki kitaptan biridir bu. Muhika yazardan, siyaset hakkında beni en çok bilgilendirmiş yazarlardan birisidir diye bahseder. Napolyon'a karşı savaşmış ve Prusya okulunun babası olan genç bir general. Adeta savaşın Marx'ı gibi. Savaş, politikanın yöntem değiştirmiş bir devamıdır, şeklindeki klasik tanımı yapan kişidir. Çok da doğrudur bu tanım. Savaşların siyasi emelleri vardır. Savaş ilk önce teoride yer aldı hayatında ve daha sonra Bebe Sendik'le tanıştı. Ardından tupamarolar, kaçaklık yılları ve politikanın farklı araçlarla pratiğe dökülmesi. Muhika, Bebe Sendik'ten ideolojik anlamda da çok şey öğrendi. Muhika'ya Rosa Luxemburg'u okumasını tavsiye eden de oydu. Sendik, Rosa Luxemburg'u kendine rehber edinmişti ve kitaplarını Uruguay'da yayımlattı. Rosa Luxemburg adeta komünistlerin bir kara koyunuydu. Kural tanımayan, tartışmayı seven bir kadın. Muhika bugün bile hep Rosa Luxemburg kitaplarını karıştırır, fikirlerini sindire sindire benimser ve tarihle beraber ona her zaman hak verir. Bu kadın tam bir cadıydı. Demokrasiyi savunuyordu. Sosyal demokratlar ve Lenin'le tartışıyordu. Bilimsel gelişim için özgürlük mücadelesini bir prensip meselesi olarak görüyordu. Ben de buna inanıyorum. Sanki daha sonra olacakların farkındaydı. Troçki 1936 ya da 1937 yılında Rosa'yı haklı bulduğunu söylemişti. Ve Sendik Rosa'nın kitabını yayımlatmak istediğinde Sosyalist Parti ile didişmek zorunda kaldı. Çünkü Rosa hakkında hiçbir şey duymak istemiyorlardı. O dönemde sosyalist bloğun paramparça olacağını ilk Sendik söylemişti. Bunu Rus, Avrupalı, Kübalı komünist yöneticilerin yüzlerine karşı söylüyordu. 40 sene sonra da Muhika aynı şeyleri diğerlerine tekrarladı. Dersini Sendik'ten almıştı. Gayet yalın bir dil kullanan, çok zeki bir yurttaş. Bununla birlikte keskin bir entelektüel. Avrupa'da bulunmuştu ve önde gelen komünistlerle mektuplaşıyordu. Bu işin akıbetini hepsine söyledi. Kübalılar onu hiç affetmedi çünkü orada da bunları söylemişti. Ortaya ya polemik yaratabilecek ya da çok güçlü bir fikir atıyor ama bu fikri tam olarak neye dayandırdığını söylemiyordu. Muhika, Chavez'in başını çektiği 21. yüzyıl sosyalist söylemi ya da 20. yüzyıl komünist söyleminden çok uzak bir çizgide başkan oldu. Onlara sempati besliyor olmasına karşın pratikte onlardan ayrılıyordu. Her geçen yıl daha kötüye gittiğini düşündüğü Küba bir gençlik aşkıydı. Tam bir nesile uyarlanan o modele biraz üzüntüyle bakıyordu. Her zaman Küba'nın dik duruşunu takdir etmiş olsa da başarısızlıklarını dillendirmeye çekinmiyordu. Başkan sıfatıyla iki defa Küba'yı ziyaret etmiş ve hatta yaşanan ekonomik kriz için bir çözüm yolu bulunmasa da destek olmuştu. Bir Küba ziyaretinde Havana'nın göbeğinde yer alan Bodeguita del Medio adlı restoranda bulundukları sırada Küba hükümet temsilcilerine sorunun Küba'da herkesin iş sahibi olması ve bundan dolayı kimsenin risk almaması olduğunu söylemişti. Kapitalizm ne kadar boktan bir şey olsa da büyümeye faydası olan da o. Küba modeline hiçbir zaman inanmadığı için onları farklı bir şeye yönelmeleri konusunda ikna etmeye çalışıyordu. Venezuela modeline inancı çok daha azdı. Chavez'in birçok Venezuelalıyı yoksulluktan kurtarmış olmasını takdir ediyordu. Ama Mujica'ya göre bu sosyalizm değildi. Yanından bile geçmiyordu. Kapitalizme giden en uzun yol bu, diyordu arkadaşı Hugo Chavez'e ve o da gülerek sen ister inan ister inanma diye cevap veriyordu. Mujica inanmamıştı ve Chavez birkaç yıl sonra ölmüş, ardından soru işaretleriyle dolu olarak devam eden bir Venezuela tecrübesi bırakmıştı. Kıtadaki bu sol rüzgarın Uruguay'a çok fazla yansıması olmamıştı. Mujica daha çok 20. yüzyıldaki seleflerinin yapmış olduklarını örnek almıştı. Rosa Luxemburg ve Winston Churchill gibi birçok uluslararası ismin yanı sıra Luis Alberto de Herrera veya Jose Battle Ye Ordonez gibi yerel tarihi kişilikleri de kendine rehber edinmişti. Devleti daha iyi yönetebilmek için her birinden bir şeyler aldı ve tabii bununla birlikte hiçbir zaman anarşizme olan inancını da yitirmedi. Peki anarşizm, aynı anda hem anarşist hem de devlet başkanı olmak kolay olmasa gerek değil mi? Bu pek anlaşılır gibi değil. Bu, zamanla ve tarihin akışıyla ilgili bir mesele. Ben kronik bir anarşistim. Devletle ilgili yapılabilecek en iyi şey onu tamamen ortadan kaldırmaktır. Ama sorun devletsiz yaşamama imkan vermeyen bir insanlık evresine denk gelmemdir. Bu bizlerin eksikliğinin bir göstergesidir. Halbuki insanlık tarihinin %90'ı devletsiz geçmiştir. Devlet toplumda sınıfların var olduğunun bir göstergesidir. Birileri diğerlerine hükmettiği zaman ortaya çıkmıştır devlet. Hükümet bu yetkiyi aldığında önce savunma ve içişleri, sonra dışişleri bakanını seçerek kuruluyor. Öncelikle sopa yani. Ne ekonomi bakanlığı ne de eğitim. Seni de yenilgiye uğrattılar diyebiliriz o zaman. Evet, ama anarşist cumhuriyetler tankların altında son buldu. Sovyetler Birliği gibi kurtlanarak ölmediler. Bu yüzden hala ateşleri sönmedi. Mujica'nın başkanlık binasının 11. katında yer alan ofisinde koltuğunun arkasındaki 50'ye 50 santimetre ebatlı ahşap çerçevedeki fotoğraflar dikkatlerden kaçmıyor. Kendi partisinden olmayan eski bir devlet başkanının fotoğrafı bu. Ofisinde çalışma masasında sırtını verdiği bu fotoğraf Partido Colorado'nun tarihi liderlerinden Jose Battle Ye Ordonez'e ait. Battle 20. yüzyıl başlarında iki ayrı dönemde 1903-1907 ve 1911-1915 başkanlık yaptı ve daha o günlerde modern Uruguay'ın temellerini attı. Kiliseyle devleti ayırdı. 8 saatlik çalışma gibi sosyal yasalar çıkardı ve Mujica'nın da gurur duyduğu belli başlı özgürlükçü reformların öncüsü oldu. Mujica yönetimle ilgili temel konular üzerinde konuştuğunda ona daha fazla atıfta bulunuyordu. Bay Pepe'den, Jose Battle, miras olan Battleizm, 20. yüzyılın 90 yılında yönetimde bulunan Partido Colorado tarafından özümsendi. Ama 21. yüzyılda geniş cephe, özellikle de Mujica, Battleizm'den çok şey aldı. Adamın her alanda icraatları var. Çok cesur bir politikacıydı. Ne yazıp ne söylediğine dikkat etmek gerekir. O zamanlar Tanrı küçük harflerle yazılmalıydı. Bay Pepe, Jose Battle, modern ve güzel bir Uruguay'ın babası oldu. Benden bile daha çılgındı. Etrafı anarşistlerle çevriliydi ve kendisinin de oldukça anarşist bir tavrı vardı. Cumhurbaşkanı olduğu dönemde boşanmış bir kadınla yaşıyordu. Ne mücadeleler vermiş olmalı. Ama kazandı. Lenin diz çökmeden ayakta öldü diye yazmıştı. Ne medeni cesaret ama. Büyük adamlar topluma mal olmuşlardır. O yüzden onu sadece Partido Colorado ile anmak doğru olmaz. Mujica'nın iktidarda olduğu dönemin Battle Ye Ordonez'in ikinci başkanlık döneminden tam 100 yıl sonrasına denk gelmesi tarihi bir tesadüftür. Bunun pratikte bir karşılığı olmuştu. 2012'den itibaren Mujica her ay en az bir kere okul, lise, üniversitelerin ve diğer çeşitli kamu binalarının 100. yıl kutlamalarına davet ediliyordu. Yine böyle bir kutlama için gittiği Uruguay'ın iç bölgelerindeki bir okulda ona imzalaması için eski bir kitap vermişlerdi. Bu, eğitim merkezinin açılışını yapan kişi olan Battle'ın ilk imzayı attığı okulun açılış tutanağıydı. O an Battle'ın bıraktığı eserlerin fazlalığının farkına vardım. Ondan sonra 20 kadar benzeri törene gittim. Muhika'ya göre Battle yaşadığı dönemin Uruguay'ının çok iyi anlamıştı. Battle, Uruguay burjuvazisinin zayıf olduğunu görmüş, bunun üzerine devleti ekonominin lokomotifi olarak harekete geçirmiş ve birçok göçmene kucak açmıştı. Daha sonra 20. yüzyıl ortalarında kuzeni Louis Battle Beres'le 2. Battle dönemi başlamış ama o dönemde her şey bir klientalizme ve yaka silkilecek bir bürokrasiye evrilmişti. Fakat onu oğullarından, hele hele yeğenlerinden dolayı suçlayamayız. Muhika, Battle Ye Ordonez'e aynı zamanda sembol bir kişilik olarak hayranlık besliyor, 50'li yıllarda Uruguay'ın Güney Amerika'nın İsviçre'si olmasında onun payı olduğunu düşünüyor. Batılizmin ilkelerinin, göçmen politikasının, istihdam ve yapılaşmaya teşvik edici reformlarının bunda payı olmuştu. Battle'a göre en muazzam binalar kamuya ait olanlar olmalıydı. Bu şekilde Montevideo'da meclis binası, veterinerlik ve tarım fakülteleri ve daha sonrasında Clínicas Hastanesi ve Centenario Stadyumu inşa edildi. Onun modeli uygulanmıştı. Sosyal açıdan şimdinin Pepe'si Muhika, kendini geçmişteki Pepe ile aynı genlere sahip hissediyor. Muhika hükümeti, kürtajı suç olmaktan çıkarması, eşcinsel evliliğin serbest bırakılması ve devlet eliyle marihuana satışının düzenlenmesi gibi reformlarla tarihteki yerini alacak. Muhika, tüm bu liberal reformları yüzyılın başındaki Battle Ye Ordonez'in reformlarıyla karşılaştırmaktan çekinmiyor. Ülkeyi Battle tarzı bir liberalizm şekillendirdi. Objektif olarak onun modeli örnek alındı. Battle tarihsel olarak ve siyasetten uygun bir dönemde bunu başardı. O zamanki ekonomik koşullar ve alınan göç de onun işini kolaylaştırdı. Ve Battle izlenilecek yolu gösterdi. Biz de bu tip sosyal reformlar gerçekleştiriyoruz. Liberalizm ve anarşizm kardeş çocukları gibidir. Şimdi geçmişteki Uruguay'a daha yakınız. Öncü bir ülkeyiz. Battle zamanında da böyleydi. Kadınlar onun döneminde oy kullanmaya hak kazandılar. Boşanma yasallaştı. Devlet alkol üretmeye başladı ve kadınlar için eğitim imkanı sağlandı. Hatta fahişeliğin yasallaştırılmasına varana kadar yeni düzenlemeler yapıldı. Muhika, geçen yüzyılın geleneksel Uruguay siyasetinden birbirine zıt iki önder ismi örnek alıyor. Partido Colorado'dan Battle Ye Ordonez ve Partido Nacional'den Luis Alberto de Herrera. Muhika, Herrera'nın yararlı ve işlevli gördüğü birçok ilkesini benimsemiştir. Herrera gençken 1904 devriminde eline silah alıp Battle Ye Ordonez hükümetine karşı ayaklandı. Aparicio Saravia önderliğindeki devrimci beyazlara dahil olmuştu. Savaş nedeniyle bölünmüş olan bir ülkede eğitimini tamamlamak zorunda kalan Herrera, yıllar sonra kendine özgü tarzıyla Milli Parti'nin liderliğine kadar yükseldi. Hükümet konseyinin başkanlığını da yapmış olan Herrera, bir siyasi kuşağa damgasını vurdu. Muhika, Herrera'dan iki şey öğrendi ve bunları günümüze kadar uyguladı. İlki, Uruguay'ın izlemesi gereken uluslararası ilişkiler politikaları ile ilgiliydi. Herrera her zaman Güney Amerika ülkeleriyle olan bağların sıkılaştırılmasını savunmuş ve ABD ile çok fazla yakınlaşmasına karşı çıkmıştı. Uluslararası meselelerde koyu bir Herreracıyım. Herrera öncelikle Rio de Plata'yı savunuyordu ve haklıydı. Tam da bu yüzden Arjantin'le sorunları çözmek gerekiyor. İnşaat sektörü, lojistik, kolonyadaki orta sınıf Arjantinliler, bu mesele bunların hepsini etkiliyor. Kendi kendimizin ipini çekmeyi bırakalım artık. Herrera bunu görüyordu. Yaşlı bir muhafazakar olmasına rağmen dış politikada çok kararlıydı. Bugün bir ABD üssüne ev sahipliği yapmıyorsak bu onun sayesindedir. Partido Colorado yöneticilerine kalsa buna izin verirlerdi. Muhika'nın Herrera'dan öğrendiği ikinci şey ise düzenli olarak ülkenin iç bölgelerine dolaşma gerekliliği ve oradaki yerel yöneticilerle tanışmanın ne derece önem taşıdığı olmuştu. Herrera çok pragmatik ve usta bir siyaset anlayışıyla Milli Parti'nin güçlü olduğu iç bölgeleri hep önceliklerinin merkezine koymuştu. Mujica da Uruguay'ın iç bölgelerini seviyor ve siyasi söylemiyle ilk kez 2014 seçimlerinde bazı küçük eyaletlerde çoğunluğu kazanmaya varıncaya dek bu iç bölgeleri yavaş yavaş fethetmeye başlıyordu. Farklı yerleşim yerlerindeki özellikle de milli partili yerel yöneticiler onunla başkanlığı süresince yakın ilişkiler içinde bulunmuş ve ona bağlılıklarını farklı şekillerde göstermişlerdi. Tek bir plaka kaydı ve büyük toprak sahiplerine konulan vergi gibi uygulamalar bu şekilde kararlaştırıldı. Hatta Beyaz Partili bu yöneticiler kendilerinden daha sert bir muhalefet bekleyen parti liderlerine karşı nasıl bir tutum sergilemelerinin uygun olacağını Mujica'ya danışıyorlardı. Mujica onlarla gizlice görüşüyordu. İşte bu tipik bir Herrera tarzı siyasetti. Masa altında müzakere yap, ilişkiyi kurumsal yürüt. Mujica aynı zamanda Wilson Ferreira Aldunate gibi Milli Parti'nin yakın dönem liderlerinin anmalarına iştirak etti. Wilson, 70'li yıllarda Uruguaylıların askeri juntaya karşı direnişinin sembol isimlerinden birisiydi. Mujica'nın Wilson'u takdir etmesi sadece bu direnişin öncülerinden olduğu için değildi. Kimse bana Wilson'un sadece bir beyaz olduğunu söylemesin. O bundan daha fazlasıdır. Tüm Uruguay'a mal olmuştur. Tüm savaşlarını kaybetti ama tarih onu haklı çıkardı. Biz savaşın ortasında gerillalık dönemimizde onunla görüşürdük. Hep pragmatik davranmıştır. Cüretkar, ne yapacağını bilen bir adamdı. Etkisiz eleman değildi. Pragmatizm, Mujica'nın sık sık tekrarladığı bir kavram. Pragmatizm, renklerin karışımı, batılizm ve hereirizm gibi farklı ideolojilerde dahil hepsi. Mujica'nın her zaman hoşuna gitmiştir. Bu su götürmez bir gerçek. Bu noktada tarihçi Gerardo Cayetano'ya göre Mujica Herrera'ya benzer. Mujica'nın başkan seçilmesinden birkaç ay sonra Montevideo Radio Oriental'in bir programında onun bir Herreracı olduğunu söylemişti. Birçok şeyin yanı sıra aynı zamanda sıkı bir Herreracıdır. Hep böyle olmuştur. İdeolojik olarak çıkış noktası Herrera olmasa da aslında tarzıyla onun gibidir. Ve zamanla bunu derinleştirmiştir diye düşünüyor Cayetano. Peki Herrera tarzı politika neydi bu prestijli tarih için? Herreracılık pragmatizmdir. Herrera her zaman bunu tekrarlamıştır ve Mujica da bir pragmatiktir. Aynı zamanda Herrera tarzı siyaset stratejik değil, taktikseldir. Çalım atmak için bir o yana bir bu yana hareket eden futbolcular gibi. Yani taktiksel bir yön belirliyorlar. Ve strateji tüm taktiklerin toplamıyla oluşan güçlü bir müzakere temayülüne dönüşüyor. Mujica da Herrera gibi siyasetin bu şekilde olduğunu düşünüyor. Herrera da tıpkı Mujica gibi sürekli olarak bu siyaset anlayışından dolayı sorgulanmıştı. Zikzak çizdiğini düşünenler ona Şaşkın Kurtçuk lakabını takmışlardı. Herrera'nın torunu olan diğer bir siyasetçi La Calle de Mujica'ya Herrera genleri olduğunu düşünenlerle hemfikir. La Calle Mujica'ya hiç sempati duymadı ama özellikle onun karşısında seçimleri kaybettikten sonra bir siyasetçi olarak saygı duydu. 2009 yılında bir radyo söyleşisinde Mujica çok akıllı, çok dinamik bir adam. Bazen her ikisi aynı anda olunmuyor. Ayrıca çok okuyan biri ve söylediklerinin entelektüel bir dayanağı var. Ama her ne kadar bunun halk jargonuyla anlatsa da politik açıdan bakıldığında bu büyük bir meziyet sayılabilir. Bunu Herrera da yapıyordu. Siyasi bir kavramı basitleştirmek istediği zaman o yöre insanının anlayacağı dilde, kreolce, bir karşılığını buluyordu. Ama dogmatikler, geniş cepheliler ona pek fırsat bırakmazlar diye samimi açıklamalarda bulunmuştu. Bu, Karakoyun'un çekiciliğine bir örnekti. Tarihi okumalı, yakın ve uzak tarihi sözlerini yineliyordu Mujica. Bu amaçla biyografilere başvurup tarihte iz bırakmış kişilikler hakkında araştırmalar yapıyordu. Bölge ve dünya çapındaki kişilikler. Trotsky ve Churchill'in hatıralarına konuşmalarında sık sık değiniyordu. Onları tam da kendisinin hoşuna gittiği şekilde su ve yağ gibi görüyordu. Mujica aynı zamanda 19. yüzyıl Latin Amerika bağımsızlık mücadelesinde yer almış olan Uruguaylı ve Arjantinli halk önderlerini incelemeye koyulmuştu. Hepsinden öğreneceği şeyler vardı. Çünkü isimler ve koşullar değişse de buzdağının görünmeyen fazla bir kısmı kalmamıştı. Dolayısıyla yol ayrımları olmakla birlikte verilen kararlar tekrarlanıyordu. Uruguay tarihi söz konusu olduğunda Buenos Aires rejimine karşı Rio de la Plata bölgesinin ve eyaletlerinin bütünlüğünün öneminin farkındaydı. 19. yüzyılın ilk yarısındaki favori ismi José Artigas'tır. Artigas, Buenos Aires hegemonyasına karşı mücadele etmiş ve bugünkü Uruguay toprağının Arjantin'in bazı eyaletleri ve Bolivya'nın bir parçasıyla birleşmesini istemişti. Artigas, bir kaçakçıdan özgürlük mücadelesini sırtlayan bir lidere dönüşmüştü. Yoksul ve yerli köylülere toprak vermeyi amaçlamıştı. Mujica, Juan Antonio Lavalleja'ya veya Fructuoso Rivera hakkında da çok okumuştu ama aralarında onu en çok etkileyen lider Artigas olmuştu. Artigas ve Limanlar Savaşı tarihe şekil verdi. Buenos Aires ve Montevideo, Rio de la Plata'nın başlıca iki merkezi haline geldi. Mujica'ya göre bütün bunlar günümüze kadar yaşanan rekabetin çıkış noktası ve açıklamasıdır. Arjantinliler arasında en çok sevdiği tarihi kişilik ise Juan Manuel de Rosas'tı. Federalist olmasından, Arjantin'in ulusallaşmasını sağlamasından, farklı ırktan insanların bir araya gelip topluma uyum göstermelerine katkı sağlamış olmasından ve farklı kişiliğinden dolayı ona saygı duyuyordu. Juan Manuel de Rosas politikadan iyi anlardı. Çöldeyken eşi bayan Encarnacion'a yazar ve ona mulataların ve zencilerin ihtiyaçlarını karşılaması ve bunu ihmal etmemesi gerektiğini hatırlatırdı. Onlara yardımı esirgeme ve elinden geldiği kadar onları kolla. O zavallıların sadakatinin nelere kadir olabileceğini fark edeceksin derdi. Daha sonra gelecek olan peronizmin özüdür bu. Peron, Rosas'tan çok şey öğrendi ve iktidarını Karabenizlilere yardım ederek elde etti. Peron elbet büyük bir kişilikti ama ona yolu açan Rosas oldu. Rosas hayvancılıkla uğraşan bir çiftlik sahibiyken aynı zamanda buğday ekimine başlamıştı çünkü çiftliğinde çok insan barındırmak istiyordu. Ve bunu sadece hayvancılıkla başaramazdı. Bu şekilde 1000 küsur kişi toplandı ve özel taburu olacak bir süvari birliği oluşturdu. Politik kariyeri böyle başlamıştı. Çiftlikte çok katı kuralları vardı. Yanlış yapanlar kırbaca varana dek ağır cezalara çarptırılabiliyordu. Bence Arjantin ulusunun şekillendiricisi Rosas olmuştur. O olmasaydı Arjantin 5, 6 ya da 7 ülkeye bölünürdü. O bir denge kurmayı başarabildi. Bunlar gibi tarihin içinde ders alınacak çok kişi var. Rosas, Buenos Aires'li bir federaldi ve nihayetinde Buenos Aires limanının tekelini de savunuyordu. Artigas Arjantinliydi ama Rio de la Plata'nın diğer tarafındandı. Uruguay'ın ilk bağımsızlık bildirisinde Doğulu Arjantinliler ifadesi geçiyordu. Artigas Arjantinli olduğu kadar Uruguaylıdır da. En eski zamanlara gidilecek olursa Mujica Yunan düşünürlerin üstünde durur. İnsanı araştırma konusu yapmış ve bunu en iyi şekilde incelemiş olan bir halkın bireyleri olarak gördüğünden bu düşünürleri tercih ediyor. Aynı şekilde genel olarak bilime, felsefeye ve antropolojiye büyük bir ilgi duyuyor. İnsanoğlu ve doğa Mujica'nın her daim ilgi alanı içinde olmuştur. Bu anarşist ve ateist ihtiyar için adeta bir dindir bu. Bağımsız bir şekilde düşünen insanlar özgür olanlardır ve düşüncelerden ötesini hayal edebilenlerse geleceği inşa edenlerdir. Bu ve benzeri önermeleri Yunan düşünürler kadar İtalyan Rönesansı'nın önemli isimlerini ve tüm zamanların öncü bilim adamlarını okuyarak öğrenmiştir Mujica. Hümanizmin en üst basamağına bilimle ulaşılabilir. Sonuçta felsefe ve matematik kardeş disiplinlerdir ve bilimle felsefe olmadan insanlık var olamaz. Gençken matematiğe pek ilgim yoktu ama biyoloji ve felsefeden büyük zevk alırdım. Birkaç sene önce geometriye çalışmaya başladım. Gerçekten de inanılmaz bir şey. Bir diğeri de istatistik. Yeniden öğrenmeye kalkıştım. Yoksa önüne bir şeyler koyuldukları zaman bir halt anlamıyorsun. Gençken matematiğe önem vermediğime pişmanım. Ama herkes kendince farklı şekilde öğrettiği için hiçbir şey anlamadım. Matematik geçmişe dönmektir ve bilgeliğin kaynağı oradadır. Kaç matematikçi kara tahtada onca buluşa imza atmıştır ve daha sonra bunların doğruluğunun tespiti için de üstünden 40 sene geçmesi gerekmiştir. Keşfetmek Mujica'nın ömrü boyunca süren aşkı olmuştur. Okumaya ve düşünmeye ayırdığı zamanlarda belli başlı hakikatlere ulaşmaya çabalamıştır ve bu çabası halen de sürmektedir. Bu akıllı insanların bir huyudur, yanıtlar aramak. Bununla birlikte doğal olarak sahip olunan iki şey daha vardır. Hüsran ve ızdırap. Muhika ızdırap içinde yaşıyor. Ama bu ızdırabını bilgi arayışına kanalize etmeye çalışıyor. Bu açıdan hayatının en verimli çağı, hapiste yattığı dönemdir. Çünkü orada epeyce zamanı oluyordu. Hücrede okuduğum zamanlarda bazen kendime insan nedir diye soruyordum. Orada bu tür şeyler üzerinde kafa patlatacak zamanım vardı. Kendini benim gibi bilimsel açıdan sosyalist olarak tarif ediyorsan, o zaman da soruyorsun, ne halttır bu insan? Bu kilit soruyu Paso de los Toros karargahında hapis yatarken kendime soruyordum. İnsanın sabit diskinin bileşenleri nelerdir? Çevrenin ve kültürün tesiriyle neler algılıyoruz? Bunlar bana antropoloji hevesi de aşıladı. Renzo P., Daniel Widart ve diğer arkadaşlarım bana geldi. Hapishaneden çıktığımda onları görmeye gittim. Antropolojiye ne kadar çok başvurursan başvur, görülen o ki bunun tek bir yanıtı yok. Birçok şey okumadan ve sohbetten sonra bir sonuca vardım. İnsan sürü halinde yaşayan sosyal bir hayvandır. Toplum içinde yaşar. Tek başına yaşayamaz. Yeryüzündeki insanoğlu tarihinin %90'ı gruplar halinde toplu olarak yaşanmıştır. Bu görüş açısından bakıldığında insanın bir toplumcu hayvan olduğu sonucuna varılabilir. Günümüzde olup bitene bakarsan bu çok ütopik ve realizmden uzak geliyor. Tamam, haklısın ama yakın tarih bir sayfa bile etmez. En zoru insanın kendi kendisinin efendisi olmasıdır. Ama bu gerçekleşebilir. Seçim kampanyasında Kunsanglardan bahsettim. Özel mülkiyetin olmadığı ve günlük en fazla iki çalışan Afrikalı bir yerli kabile. Hemen eleştirildim ama anlatmak istediğim işte buydu. Bu uç örneği vererek insanların başka bir şekilde yaşayabilme imkanının olduğunu anlatmak istemiştim. Kunsanglar izole olmuş bir halde Afrika'nın ortalarında yaşıyorlar. Onlar gibi başka kayıp topluluklar da mevcut. Budistler, vejetaryanlar, hippiler, uçan daire dostlarına varana dek. İnsanoğlunun tarihi bugün düşündüğümüzden çok daha uzundur. Onu bireyci ve kapitalist yapan nedir? Bu son yüzyıllarda meydana gelmiştir. Teknolojik buluşlar, giderek artan bilgiler ve koloni kurmak arzusudur. Bu yüzden insan ciddi şekilde içinde yaşayan bir yaratıktır. Tarihten devralınan yapıyla insanın günümüzde kazandığı yapı farklıdır. Doğası gereği sosyalist ancak zamanının gereği olarak egoist ve ihtiraslıdır. Modern insanın ızdırabı budur. Peki suç kimin? İnsanoğlunun değil mi? Bu da doğal evrimin bir parçası sayılmaz mı? Tarihin %90'ında insanoğlu farklı değerlerle ve farklı bir organizasyon temelinde yaşamıştı. Gerçekten de insanın özünde toplumcu ve sosyal bir yan var. Bunu çıkarırsan gerisi hikaye. Sosyalizm sihirli bir değnek değil. Daha iyi olabilmemizi arzulayan ve bunun için çabalayan bir yoldur. Ne tüm problemlerin çözümüdür ne de cennetin karşılığıdır. Sadece daha iyi olmamız için çaba sarf etmektedir. Ben sosyalist olmama rağmen sosyalizmin yoksul ve eğitimsiz bir ülkede kurulabilmesini zor görüyorum. Sosyalizme zengin ve eğitimli insanlarla ulaşılır demiyorum ama mevcut koşullar bunlardır. Çünkü insan doğduğunda sabit diskinde bunların bir kısmı yüklenmiş olarak geliyor. Bu medeniyetin tarihi gelişimidir, onu kapitalist yapan. İnsanoğlunun bu oldukça idealist tasarısı kuşkulara da neden oluyor. Muhika'nın da kuşkuları var. Bunu kabul ediyor. Sanki bu idealist tasarıya inanmak ve onu kanıtlamak istiyormuş da realite bununla çelişiyormuş gibi geliyor ona. Emin olduğu şey ise otoriteye, ister insanın kendisinde, isterse bir başkasının temsiliyetinde olsun, gereksinim duyulduğudur. Ama hayatını geçirdiği medeniyet paternalisttir. En mükemmel sahne değil tabii ki ve Kunsanglardan da çok uzak. Ama gerçek olan bu. Birisinin yönlendirmesine ihtiyaç var. Ancak bunun için de önce kendisinin ikna olması gerekli. Eğer ikna olmadıysa ciddi bir sorunu vardır ve sonu pek de iyi olmaz. İkna olmadıysan bırakman lazım. Şüphelerin varsa kimseye rehber olamazsın. Bundan dolayı inandığın şey üzerine iyi kafa yormalısın. İnanç ve otorite denildiğinde Muhika iki kuruma hayranlık besliyor. Ordu ve Katolik Kilisesi. Bunun nedeni onların değerlerini paylaşması değil elbette. Tam tersine askeri disiplinden ve Katolik inancından oldukça uzaktadır Muhika. Onun ilgisini çeken binlerce yıldır varlıklarını devam ettirmeleri ve günümüzde de geçerli olabilmeleridir. Katolik kilisesinin Muhika'ya mükemmel bir piramitsel bir organizasyon yapısı vardır. Gelenekler 2000 yılı aşan bir süreyi geride bıraktığı halde hala geçerliliğini korumakta ve bunlara saygı duyulmaktadır. Dünyanın her bir tarafını ağlarını sarmış olan ve tarihte yer almış en eski ve en çok taraftarı bulunan bir politik partidir. Muhika konuyu bu şekilde ele almakla birlikte dini otoritelerin seçilmesinin arkasında tüm olan bitene de ilgi duymaktadır. Kendi üyelerini yargılamak için oluşturdukları paralel yargı eklerini de içeren yargı sistemleri ve ihtiyari sözleşmeler üzerine kurulu yapılarıyla bu sistem öyle güçlüdür ki olası bir nükleer saldırı ya da kaza dahil her tür felaketin doğuracağı tüm etkileri atlatabilirler. Orduya olan hayranlığı ise başka bir yerden kaynaklanmaktadır. Ordunun maksimum otoritenin sergilendiği ve modern medeniyetin çıkış noktası olan bir yapı olduğunu düşünüyor. Bu yüzden askerlere saygı besliyor. Muhika ve aynı zamanda tüm Tupamarolar. Ve askerler de onlara karşı saygı besliyor çünkü ortak kodlara sahip olduklarını düşünüyorlar. Muhika gerilla arkadaşı Nato Fernandez Huidobro'yu savunma bakanı yapmıştı. Son 30 yılın en başarılı bakanı olarak görülen NATO'ya subaylar emredin komutanım diye seslenirlerdi. 60'lı ve 70'li yıllarda birbirine düşman taraflarda oldukları göz önüne alındığında bu oldukça ironik bir durum. Ama bazen savaşın böyle getirileri olabiliyor. Askerlikte yapılan tüm talimler askerlerin mekanik bir yapıya bürünerek emirlere uyması içindir. Savaş sırasında askerlerin hiçbiri kendi başına ateş edemez. Hepsinin blok halinde ve mükemmel bir şekilde reaksiyon vermesi gerekir. Geçmiş medeniyetler hakkında seni en çok etkileyen şey ordularıdır. İnka İmparatorluğu ya da Çin veya Roma İmparatorluğu nasıl kuruldu? Devletten önce ordu geliyordu. Şimdi bana orduların insanlık tarihiyle bir alakası olmadığını, çünkü devletin baskı için var olduğunu ve baskı için de hep polis ve orduya ihtiyaç duyduğunu anlatmayın. Her şeyin çıkış noktasıdır bu. Tarih okumayan anlayamaz. Muhika bugün bile öğrencilik dönemindeki değerli öğretmenlerini hatırlıyor. Hayatın başlarında filizlenen o derin düşünceleri onlara borçlu. Özellikle ona nasıl öğrenmesi gerektiğini ve her şeyin en faydalı yönünü almayı öğrettiklerinin altını çiziyor. Ona adeta bir sünger işlevi kazandırmışlardı. Uruguaylı yazar Francisco Paco Espinola en çok hatırladığı hocalardan birisidir. Gençlik döneminde hocası olmuş ve tam bir seneyi Homeros'a ve Cervantes'in Don Quixote romanına adamıştır. Her iki yazarın eserlerini de rutin bir şekilde dönüşümlü olarak inceliyorlardı. Öğrenciler bir yıl boyunca bu iki yazarla ilgili her şeyi öğrenmişlerdi. Aynı zamanda hayatında tanıdığı en ince kişiliklerden birisi olarak gördüğü İspanya İç Savaşı'ndan kaçmış olan Jose Bergamin de hocası olmuştu. Diğer bir hocası tarihçi Carlos Real de Azua, Muhika'nın öğrencilik yıllarına damgasını vurmuş olanlardan birisidir. Ama eğitim anlamında öğrenciliğinin ilk yıllarıyla ilgili en çok altını çizdiği şey büyüdüğü çevre olan göçmenlerin Uruguay'dır. Ona göre çeşitlilik özellikle de kültürel olursa tadından yenmez. Uruguay 20. yüzyılın başlarında fakirlikten ve savaşlardan kaçan özellikle İspanyol ve İtalyan göçmenlere kucak açmıştır. İspanyol ve İtalyanlar çok şamatacılardı. Bugün bulunduğumuz yere gelmemizde payı büyük olanlar onlardı. Benim ailem de Uruguaylıların çoğunluğu gibi böyleydi diye o günleri anımsıyor Muhika. Büyük göç dalgasından geriye kalanlar Muhika'ya göre tamamıyla kazançtı. Farklı olanı görüp onunla beraber yaşamaksızın güzel şeyler de elde edilemeyeceğini düşünüyor Muhika. Farklı olana, farklı düşünenlere ya da farklı bir ifadede bulunanlara hoşgörü esastır. Halkların birbiriyle karışması olabilecek en iyi seçenektir. Saf ırk, iğrenç bir düşüncedir. Brezilya bunun en güzel örneğidir. Her türlü insan var. Sarışın, zenci, mavi gözlü veya her neyse. Üstelik tahmin edemeyeceğiniz kadar da birlikte yaşama arzuları var. Farklı ırkların birbirlerine kenetlenmesinin ve karışmasının muazzam bir örneğidir Brezilya. Muhika'yı rahatsız eden sadece ırk üstünlüğü düşüncesi değildi. Aynı zamanda ideolojik olan da böyleydi. Komünizmi kabul etmemesine rağmen Marx'ı bir dahi olarak görüyor ve en gerçekçi tarih yorumuna onun sahip olduğunu düşünüyor. Daha sonra Marx'tan hareketle yapılanlar yanlış. Çünkü Marx tarihi ve sosyal bir okumadan bahsetti ve hiçbir zaman bunu yapılan herhangi bir şeye gerekçe göstereceklerini düşünmedi. Teori referans olarak görülebilir ama hiçbir zaman mutlak doğru değildir. Bu iki kelime kombinasyonu kadar Muhika'nın uzağında olan bir şey yoktur. Mutlak olan hiçbir şey Muhika'yı heyecanlandırmaz. Ölüm bile. 6. ayrımın sonu, sayfa 116.